Ayrım 5.
Dick ise 15 günde bir çarşambaları gelirdi. Bu günler onun hayatının en mutlu günleriydi. Okuldaki bütün öğrencilerle çabucak dost oldu. Onların oyunlarını seyrederdi. Kendisi hiç oynamazdı. Çocuklar oynarken onlara sevgi gösterilerinde bulunurdu. Çocuklar da onu çok severlerdi. Meyveleri keser, garip şekiller, küçük kayıklar, arabalar yapardı. Doktora büyük saygı duyar, onunla konuşurken şapkasını çıkarırdı. Doktorla dost oldular. Doktor kitabından bölümler okurken Dick zevkle dinlerdi onu. Ama eminim ki bir kelimesini bile anlamazdı. Hype'ın evinde. Bir perşembe akşamı sokakta Hype'a rastladım. Hani dedi, biz de çay içmeye söz vermiştin. Zaten geleceğini ummamıştım. Çünkü biz basit insanlarız. Onu seviyor muydum yoksa nefret mi ediyordum bilmiyordum. Hadi gidelim dedim. Yürürken annem çok sevinecek dedi. Son zamanlarda hukuk çalışıp çalışmadığını sordum. Çok zor ilerliyor dedi. Bilmediğim pek çok Latince kelime var. Peki Latince öğrenmek ister misin diye sordum. Teşekkür ederim dedi. Ne kadar iyisiniz. Ben basit bir insanım. Latince neyime? İşte basit evimiz dedi Hype. Küçük bir odaya girdik. Annesi oğluna benziyordu. Unutulmaz bir gün. Bay Copperfield bizi ziyaret etti. Biz basit insanlar olduğumuz için oğlum ziyaret edip etmeyeceğinizi sanıyordu. Biz basit insanlarız, basit kalacağız dedi annesi. Ve yanıma, oğlu da karşıma oturdu. Masada en iyi yiyecekleri bana sundular. Halalarımızdan, babalarımızdan, annelerimizden söz ettik. Halam şurada burada çok konuşmamamı öğütlemişti. Fakat ana oğul öyle ustalıklı soruyorlardı ki ne biliyorsam söyledim. Sonra Wickfield'ı, Agnes'i sordular. Wickfield'ın işi nasıldı? Akşamları neyle vakit geçiriyorduk? Bay Wickfield çok şarap içiyor muydu? Çok içince ne yapıyordu? Söylemek istemediğim halde ne biliyorsam hepsini söylemiş bulundum. Artık dönmek istiyordum eve. O sırada kapı açıldı. Kim olsa beğenirsiniz. Bay Maycober değil miydi gelen? Azizim bu ne sürpriz dedi. Maycober'ı orada görmek hiç hoşuma gitmedi. Dostum Copperfield'ın bir hanımefendi ve oğlunun konuğu olduğunu öğrendim. Onlarla tanışmaktan onur duyacağım dedi. Onları tanıştırdım. Maycober, şimdi ne yapıyorsun diye sordu. Doktor Strong'un okulundayım dedim. Onu bir an önce uzaklaştırmak istiyordum. Gidip bayan Maycober'ı görelim dedi. Kaldıkları küçük otele gittik. Ne yapıyorsunuz buralarda diye sordum. Burada yakınlarım var. Onların kocama bir iş bulabileceklerini ummuştum. Bizi görmekten hoşlanmadılar. Londra'ya dönecek yol paramız da yoktu dedi bayan Maycober. Londra'ya dönmeden önce onları bir akşam yemeğine gelmem için o kadar üstelediler ki kabul etmek zorunda kaldım. Sabah sabah okul kapısında Maycober'ı bekler buldum. Ertesi günün akşamı beni yemeğe bekliyorlardı. Eve dönerken Maycober'la Hype'ı kol kola yürürlerken gördüm. Yemekte Hype'ı övdü. Derin bir anlayışı var diyordu. Güzel bir akşam yemeği yedik. Bayan Maycober neşeli şarkılar söyledi. Daha önce onu hiç bu kadar neşeli görmemiştim. Sabah 7'de bir mektup aldım. Her şey bitti. Karımın yakınlarından bütün umutlar kesildi. Borcumu ödeyemiyorum. Hapse atılacağım. Bu benden alacağın son mektuptur. Öyle şaşırdım ve öyle korktum ki hemen otele koştum. Fakat bir de baktım, onlar bir arabaya binmişler, güle oynaya gidiyor ve giderken de bir şeyler atıştırıyorlardı. Okuldan ayrılıyorum. Okulu bitirmek üzereydim. Halamla sık sık ne iş yapacağımı konuşuyorduk. Halam, bu çok önemli. Bir yanlışlık yapmamalıyız. Okul çocuğu gibi değil, bir yetişkin adam gibi düşün bu konuda, dedi. Tabii halacığım diye cevap verdim. Bu konuda sağlıklı bir karar verebilmen için bir yolculuk iyi gelir sana dedi. Çok isterim dedim. Agnes'a ve babasına alas mı aldık demeye gittim. Agnes'a senin yokluğunu duyacağım dedim. Seni tanıyan herkes senin yokluğunu duyar. Herkes bana karşı iyi kalplidir dedi Agnes. Ne zaman güç duruma düşersem ya da bir gün birisine gerçekten aşık olursam sana gelirim dedim. Sen her aşık oluşunda o aşkın ciddi olduğunu söylerdin dedi Agnes. Çocukluk işte. Sahi sen niye aşık olmadın şaşıyorum diye sordum. Agnes gözlerini öteye çevirdi. Sonra bana dönerek sana bir şey sormak istiyorum dedi. Babamda bir değişiklik fark ettin mi? Evet diye cevap verdim. Çok içtiğinden elleri titriyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Gözleri garip bir hal alıyor. Tam da o bu haldeyken büroya işe çağrılıyor dedi Agnes. Hype mı çağırıyor diye sordum. Evet. İşini gereğince yapamadığını gördükçe kahroluyor. Birkaç gün önce onu başını masaya dayamış ağlarken gördüm dedi Agnes. Hype bavulumu hazırlamama yardımcı oldu. Canterbury'den ayrıldım. Londra'ya geldim. Akşam tiyatroya gittim. Otele dönünce bir adam gördüm. O beni tanımadı ama ben onu tanıdım. Eski sevgim yeniden uyandı. Steerforth dedim. Bir merhaba yok mu? Oo, küçük Copperfield diye cevap verdi Steerforth. Sevgili dostum, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Annem bu yakınlarda oturur. Seni görünce sevinir dedi. Ertesi sabah kahvaltıda görüştük. Birkaç günlüğüne bize gelir misin? Annemle tanıştırmak istiyorum seni. O benimle övünür. Hep benden söz eder. O da seni tanıdığına sevinecektir, dedi Steerforth. Akşam evlerine gittik. Bizi kapıda arkadaşımın annesi çok iyi karşıladı. Oturma odasında bir kadın daha vardı. Kara saçlı, parlak kara gözlüydü. Yanağında bir yara izi vardı. Arkadaşımın annesi ona Rosa diyorlardı. Yalnız kalınca arkadaşıma, çok akıllı görünüyor dedim. Akıllı mı? Tam buldun akıllıyı. Yıldan yıla azıtıyor. Neredeyse keçileri kaçıracak dedi Steerforth. Yara izi ne? Diye sordum. Ben yaptım dedi. Neden? Küçükken bir çekiç atmıştım dedi. Bu konuyu açtığım için üzgünüm diye söyledim. Mezara kadar taşıyacak o izi dedi Steerforth. Seni bir kardeş gibi seviyor sanıyorum dedim. Ama her kardeş sevilmez ki. Bazıları sevilir. Annesinin oğlundan başkasını gözü görmüyordu. Varsa yoksa oğlu. Oğlunun çocukluk resimlerini gösterdi. Arkadaşımın kendisine yazdığı mektupları okumasına arkadaşım engel oldu. Yatak odamda Bayan Rosa Dertle'ın bir resmi asılıydı. Parlak gözlerle başucumdan bana bakıyordu. Gece rüyama girdi. Her sabah bir hizmetçi gelip arkadaşımın benim rahat edip etmediğimi öğrenmek istediğini söylüyordu. Ben de teşekkür ederim. Çok iyiyim. Arkadaşım nasıl diye soruyordum. Çok iyi. Bir emriniz var mı diyorlardı. Teşekkür ederim diyordum. Ben de teşekkür ederim efendim der. Sessizce çıkardı. Birkaç gün sonra Peggotty'ye gitmeye karar verdik. Berkis'in evine vardık. Bay Berkis evde mi diye sordum. Evde ama hasta dedi Peggotty. Sonra birden bana baktı. Bir adım geri çekildi. Sevgili çocuğum diye bağırdı. Birbirimizin kollarına atıldık. Barkis'in odasına çıktım. Beni görünce çok sevindi. Sırt üstü yatıyordu. Bir sopayla yatağın yanındaki bir kutuya dokunarak keşke para olsaydı dedi. Fakat hep eski elbise dolu. Odadan çıktık. Peggotty kocasının gittikçe cimrileştiğini söyledi. Para gerektiğinde ahlayıp poflayarak bu kutudan biraz para çıkarırmış. Arkadaşımla birlikte çok iyi ağırlandık. Bay Peggotty'ye gittik. Bay Peggotty bizi görünce pek sevindi. O gecenin de bütün geceler gibi çok güzel olduğunu söyledi. Hem küçük Emily ile evlenmek istediğini söylemiş. Kalbim derin bir acıyla burkuldu. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Arkadaşıma imdadıma yetişmesini rica ettim. Bay Peggotty dedi. Steerforth, siz iyi bir adamsınız. Mutlu olmak hakkınız bu gece. Hem çok hoş doğrusu. Buna sevindim. Ocağın karşısına oturduk. Arkadaşım küçük Emily ile sandallardan, gemilerden, balıklardan söz ettiler. Salem yurdundaki hayatımızı anlattı. Küçük Emily büyülenmiş gibi dinliyor, gözlerini Steerforth'tan alamıyordu. Gece geç saatlere kadar oturduk. Sonra çıktık. Arkadaşım koluma girerek, "Güzel bir kız," dedi. Garip bir yer burası. Bunlar da tuhaf insanlar. Burada olmak hoşuma gidiyor. Yalnız Haim kıza göre değil. Çok şaşırmıştım. O da bana bakıyor, gülüyordu. Seni çok iyi anlıyorum dedim. Duygularını şaka ile örterek saklamak istiyorsun. Yarmouth'ta. Orada 3 hafta kadar kaldık. Bay Peggotty ile denize açıldık. Zamanımın çoğunu eski arkadaşlarımla ya da eskiden bildiğim yerleri gezmekle geçirdim. Eski evimizi gördüm. Bahçe bakımsızdı. Ağaçlar kesilmişti. Bir akşam eve biraz geç döndüm. Arkadaşım ocağın karşısında derin düşüncelere dalmış oturuyordu. Farkına varmadı. Elimi omzuna koydum. Birden irkildi. Beni korkuttun dedi. Hülyalarından ayırdım dedim. Ocakta odunların yanışına dalmışım. Çevremdeki insanları düşünüyordum. Bana yol gösterecek akıllı bir babam olmasını ne kadar isterdim diye cevap verdi. Bu üzüntülü durumu beni şaşırtmıştı. Ne olduğunu sordum. Gülmeye başladı. Hiçbir şey yok dedi. Koluma girdi, çıktık. Bir sandal satın aldım dedi. Ne garip, bir daha buralara gelmek bile istemeyeceksin dedim. Hayır, hoşlandım buradan. Sandala ben burada yokken Bay Peggotty bakacak. Yeni baştan boyatacağım. Hizmetçimiz Limiter de geldi. Sandalın adı Fırtına Kuşu. Ama değiştireceğim. Adı Küçük Emily olacak. Çok şaşıracaklar dedim. Öteden Emily ile Haim geliyorlardı. Emily arkadaşımı görünce Haim'in kolundan çıktı. Bir genç kadın onların arkasından ağır ağır yürüyordu. Elbisesi dökülüyordu üzerinden, yüzü karmakarışıktı. Kim bu kadın dedi arkadaşım. Niye arkalarından gidiyor, nereden çıktı? Han'a vardık. Limiter'da gelmişti. Bayan Movcher burada dedi. Steerforth burada ne arıyor dedi. Aslen buralıymış diye cevap verdi Limiter. Bu sırada kapı açıldı. 40-45 yaşlarında cüce bir kadın göründü. Elinde bir bavul vardı, durmadan konuşuyordu. Burada bir tek güzel kadın görmedim dedi. Steerforth bir tane var dedi. Adı Emily. Bu kadından hiç hoşlanmamıştım. Eve dönüşte Haim'i aşağı yukarı gezinir buldum. Emily içeride dedi. Kendisini eskiden tanıdığını söyleyen bir kadınla konuşuyor. Yoksul zavallı bir kadın. Onu burada hiç kimse tanımıyor. Ben de gördüm o kadını diye cevap verdim. Evet, o Emily'nin penceresinin altına gelip Emily bana acı dedi. Emily tanıdı onu. Martha sen misin dedi. Onlar Bay Ömer'in işliğinde birlikte çalışmışlar dedi Haim. O sırada kapı açıldı. Peggotty Haim'i çağırdı. Emily ile ikisi de hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Martha Londra'ya gitmek istiyormuş. Emily Haim'den para istedi. Haim hemen parayı verdi. Emily parayı Martha'ya verdi. Martha bir şeyler söylemek istedi ama yapamadı. Ağlaya ağlaya çıkıp gitti. Neşeli bir eğlenti. Halam benim Londra'daki bir avukatlık bürosunda çalışmamı kararlaştırdı. Ayrıca bana avukatlığı öğretmeleri için para verecekti avukatlara. Büroya yakındı evim. Ara sıra yapayalnız hissediyordum kendimi. Bir sabah Steerforth çıka geldi. Ben seni bir daha göremeyeceğim sanıyordum. Birlikte kahvaltı edelim dedim. Hayır dedi. Birkaç arkadaşımı görmem gerekiyor. Akşam yemeğine de mi gelemezsin diye sordum. Hayır, arkadaşlarla kalmalıyım diye cevap verdi. Onları da getir diye üsteledim. Bunun üzerine razı oldu. Akşam geldiler. Neşeli bir akşam geçirdik. Şarap bardaklarını birbiri ardınca yuvarladık. Gittikçe neşelendik. Karşılıklı nutuklar attık. Sonra tiyatroya gittik. Tiyatroda Agnes'i gördüm. O da beni gördü. Yüzünde bir şaşkınlık vardı. Bakışları kederliydi. Herkes oyunu seyrediyordu. Çıt yoktu. Agnes diye bağırdım. Sen ha? Sus dedi. Korkarım pek iyi değilsin. Arkadaşlarına söyle de seni eve götürsünler. Olur peki dedim. Ertesi sabah Agnes'tan bir mektup aldım. Şöyle diyordu. Sevgili Trotwood. Ben Waterbrooks'larda kalıyorum. Holborn'da. Bugün bana gelemez misin? Tiyatrodaki olaydan üzüldüğümü saat 4'te geleceğimi yazdım. Saat 4'te Agnes'in odasına girdim. Sessiz, sakin ve güzeldi. Agnes, akşam beni görmemiş olmanı isterdim dedim. Elini kolumun üzerine koydu. Üzülme, dedi. Bana güvenemezsen kime güveneceksin? Agnes, ne kadar iyisin, dedim. Ben senin dostunum. Seni uyarmak istiyorum. Steerforth kötüdür. Seni kötü yola sevk ediyor. Sevgili Agnes, yanılıyorsun. Gece gördüğün bir olayla suçlayamazsın onu, dedim.